Merhaba. Nereden başlasamın bu bölümünde çok uzun zamandır görmediğimiz, gördüğümüz zaman da gerçekten mutlu olduğumuz bir ismi ağırlayacağız. Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu. Ve onunla yaklaşan Amerikan seçimlerini de vesile ederek Amerikan demokrasisi, Amerikan seçim sistemi üzerine konuşacağız. Umuyorum ki yaklaşan, belki siz izlediğiniz zaman henüz geçmiş olan, dinlediğiniz zaman henüz geçmiş olan seçime çok fazla takılmadan sistemin esasları üzerine konuşabiliriz.
Evet, aslında şunu da belirtmemiz lazım, tam tarih belirtelim. 28 Ekim 2020 günü yapıyoruz bu kaydı. Yani 3 Kasım 2020'de Joe Biden'la Donald Trump'ın yarışacağı seçimden 5-6 gün önce, büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa seçimden 1-2 gün önce bu kayıt yüklenmiş olur. Ama biz şu anda kimin kazandığını, kimin kazanacağını bilmeden, herhalde içimizden hepimiz aynı tarafı tutarak bu kaydı yapıyoruz. Ve dediğin gibi konu Amerikan seçimleri olunca, karşıda da Ersin Hoca olunca biraz NTV nostaljisi gibi de oldu bizim
aynen
için, değil mi?
Aynen öyle oldu. Bir de bu bizim stüdyoda konuk ağırlamadığımız ilk kaydımız bu seride. Normalde yüz yüze yapıyoruz bu kayıtları, yapmaya çalışıyorduk ama galiba bundan sonra çok kolay olmayacak stüdyoda konuk etmek.
Vallahi sizin sağlığınız için de yapmamanız lazım.
Evet, biz de aynısını düşünüyoruz ama konukları daha da çok düşünüyoruz. O yüzden böyle bir metodla. Hocam, o zaman şöyle bir soruyla başlayalım mı? Şimdi Amerikan seçim sistemi kendine özgü bir seçim sistemi. Evet. Ve aslına bakarsanız uzun yıllarda değişmemiş bir seçim sistemi. Belli ki bu ortaya atıldığı ve kabul edildiği zaman belli ihtiyaçlara cevap versin. Amerikan toplumunun ve siyasi zemininin ihtiyaçlarına cevap versin diye oluşturulmuş bir seçim sistemi. Biraz da komplike. Hangi ihtiyaca cevap vermesi için bu sistem kurulmuş?
Kölelik. Yani ilk başlangıçta köle sahibi olan geniş toprakların işlendiği güney bölgedeki eyaletlerin bu sürecin içerisinde kalmasını kolaylaştırması için çeşitli argümanlarla orta çağdan kalmış olan bir electoral college diye tabir edilen, esasında İngiltere'de icat edilmiş olan bir mekanizmi kabul ediyorlar. 2 dereceli seçim yapıyorlar başkanlık için. Ama bu sadece başkanlıkta kullanılıyor. Yani onu vurgulayayım. Çünkü aynı anda 3 seçim birden yapıyorlar. Hem Kongre denilen yasama organının alt meclisi olan Temsilciler Meclisi'ne 435 kişi seçiyorlar. Hem aynı zamanda Senato'nun 1/3 yenileme seçimlerini yapıyorlar. Çünkü onun seçim devresi 6 yıllık devreler şeklinde düzenlenmiş durumda. Temsilciler Meclisi ise 2 yıllık devreler şeklinde düzenlenmiş durumda. Ve bunların ikisinin ortasında 4 yıllık devrelerle düzenlenmiş olan başkanlık seçimi var. Onun için arada bir, bunların üçü bir anda yapılıyor. Şimdi öyle bir dönem 3 Kasım. Dolayısıyla 435 tane Temsilciler Meclisi üyesi yeniden seçilmek için yarışıyor. Senato'nun 1/3, yanılmıyorsam 33 veya 34, 33 kişi diye bu sefer hatırlıyorum. 100 sandalyeli senatonun 1/3 bu seçime giriyor. Aynı zamanda başkanlık seçimi de yapılıyor. Başkanlık seçimi 2 dereceli bir seçim. Doğrudan halk oyuna dayanmıyor. Ve halk oyu sonucunda kazananla başkan olarak kazananın aynı kişi olmayabileceği uzun zamandır tartışılıyordu. İlk defa 2000 seçimlerinde görüldü. Al Gore ve George Bush arasında, Demokrat ve Cumhuriyetçi aday arasında geçen seçimi, halkın oylarının çoğunu alan Gore kaybetti.
500 bin daha fazla oy almasına rağmen, değil mi?
Evet. Bu 2016'da tekrar etti. 3 milyona yakın oy alan, daha fazla oy alan Hillary Clinton seçilemedi. Dolayısıyla halkın tercihi Hillary Clinton veya seçmenlerin tercihi desek daha doğru olur. Çünkü böyle halk toplu arada, bir arada gelip de bir tercihte bulunmuyor. Teker teker tercihte bulunuyor. Onları topladığınız zaman ortaya bir sonuç çıkıyor. O toplamda kazanan Hillary Clinton, ama Electoral College denilen ikinci seçmenlerin, eskiden Türkiye'de de uygulanmıştı bu 1946'ya kadar. İşte bunlara çeşitli intihaplar deniyordu o zamanki tabirle. Ve müntehib-i sani dedikleri ikinci seçmenler aracılığıyla seçimler tamamlanıyordu Türkiye'de. Tabii yaşı buna yetip de bilebilecek kimse var mı bilmiyorum. Bu benim yaşımı da aşıyor. Dolayısıyla 90'lı 100'lü yaşlarda olan kimseler ancak hatırlayabilir. Onların kaç tane olacağını tahmin edemiyorum sizi dinleyen.
Umumi sonra... intihabat galiba hocam. Genel evet. Seçimin ismi umumi intihabat diyorlar.
Evet yani o şekilde bir Arapça bir takım kavramlar kullanılarak tanımlanmıştı. Şimdi biz bunu terk ettiğimiz ve bunun üzerinden 75 sene geçtiği için unutuldu tabii Türkiye'de. İkinci seçmenler sadece başkanlık sisteminde var. Şimdi orada da enteresan bir formül kullanılıyor. Bir kere Türkiye'deki seçmenler için anlaşılsın diye söylüyorum. Bu seçimlerin tamamı yerel kurallara göre düzenleniyor. Yani bir ulusal seçim sistemi yok. Her eyalette bunu düzenleyen o eyaletin yasama organı. Her eyalette seçilmiş bir yasama organı var. Her eyaletin yasama organı bu kuralları belirliyor. Özellikle başkanlık seçiminde nasıl oy verileceğini. Şimdi bu sene özellikle Trump'ın müdahalesi dolayısıyla çok gündemde olan oy vermenin posta aracılığıyla yapılması meselesi çıktı. Bu uzun senelerde devam eden bir uygulama. Ama bu sefer koronavirüs salgını olduğu için insanları sandık başında toplamayalım. Daha uzun bir sürede önceden de başlayarak süreç bunlar oylarını postayla göndersinler dediler. Bizde de biliyorsunuz yurt dışında yaşayanlar postayla gönderiyor oylarını. Aynı sistem Amerika'nın içinde birçok eyalette kullanılmaya başladı ama bu sefer eyaletlerin birçoğunda hemen hemen hepsinde bu sistem geliştirildi ve güçlendi ve bu büyük bir tartışmaya sebep olmaya başladı. Dolayısıyla daha çok gündeme geldi ve oradan anlaşıldı, daha iyi anlaşıldı ki farklı eyaletlerde farklı uygulamalar var. Evet öyle. Her eyalet bu seçim kurallarını kendi yasama organı eliyle belirliyor. Bazıları elektronik olarak da yapabiliyor. Bazıları mekanik olarak yapıyor. Bir takım makineler koyuyorlar. Makinenin üzerinde düğmeye basarak oy veriyorsunuz. Ve bazılarında oy pusulasıyla oluyor. Bu şimdi postayla gönderilen oy pusulaları da kağıt üzerine yazılmış durumda ve o şekilde gidiyor ve posta tasnif ediyor bunları.
Ve şu ana kadar da 60 milyon kişi oyunu kullanmış
60
durumda.
60 milyonu geçti. Evet. Zannederim bir hafta sonra olacak seçimler, yaklaşık 6 gün sonra ve dolayısıyla bu 6 günde 70 milyona ulaşması bekleniyor. Bu çok yüksek bir rakam. Bundan önceki en yüksek rakam hatırladığım kadarıyla 41 milyon. Yani onu çok geçmiş durumda. %50 geçmiş durumda şu anda. Ve dolayısıyla bu süreç büyük ölçüde birçok eyalette başarıyla uygulanmaya başlandı. Ama buradaki kafa karıştıran başka unsurlar bu eyaletlerin nüfus büyüklüklerini tam yansıtmayan ölçüde bunlardan ikinci seçmenler ortaya çıkabiliyor. Evet büyük eyaletlerin ağırlığı var ama bu ağırlık tam düzgün dağılıyor mu? Bu konuda epey bir tartışma var. Bilim adamları arasında da var. Ve dolayısıyla küçük bazı eyaletler, nüfusu fazla olmayan eyaletler daha fazla güç kazanıyormuş gibi gözüküyor. Bu ikinci seçmenlerin ağırlıklı olması biraz da bu güneydeki köle sahibi olan kişilerin bu konudaki duyarlılıklarına yönelik onlara biraz daha fazla seçilme imkanı veya temsil imkanı verilmesi için yapılmış gibi gözüküyor başta.
Hocam pardon köle demişken şimdi bu seçim sistemini konuşuyoruz. Zaman zaman işte Reform Partisi duyuyoruz, bağımsızlar duyuyoruz ama üçüncü partiler o konuya ayrıca geliriz umarım. Bir türlü güçlenmiyor. Biz hep demokratları duyuyoruz, cumhuriyetçileri duyuyoruz ve hani konuyla evet. Çok ilgili olmayan birisinin bugün genel imaj olarak baktığında sorsak desek ki bunların kökeninde kölelik üzerinden ayrım var. Kim eskiden köleliği savunuyordu, kim köleliğe karşıydı? Herhalde cumhuriyetçiler kölelikten yanaydı, demokratlar karşıydı denir. Oysa ki tersi. Evet. Onun için bu iki partiyi ayıran şeyi de biraz konuşalım mı seçim sistemi
tabii,
kadar?
Tabii ama demokratların ortaya çıkışı cumhuriyetçilere karşı örgütlenme şeklinde 19. yüzyılda oluyor. Bu partiler 19. yüzyıl partileri temel itibariyle Dünyada öyle yani. Parti olayı çok yeni dünyada. Yani hiçbir partinin kökeni öyle çok geriye gitmiyor. Siyaset yani devlet mekanizması içinde siyaset 5000 senedir var. Bilebildiğimiz kadarıyla, yazılı kaynaklardan bildiğimiz kadarıyla. İşte Çin'e gidiyor, Mısır, eski Mısır'a gidiyor, Hindistan Yarımadası'na gidiyor isterseniz. Köken itibariyle bu böyle geçmiş bir tarih. Ama parti şeklinde örgütlenme açıktan seçmenin desteğini almak suretiyle onu temsilen iktidara gelme amacıyla örgütlenme 19. yüzyıl olayı. Bunu en başında Amerikalılar geliyor. İlk bu Grand Old Party dedikleri Cumhuriyetçi Parti kuruluyor. Ve Cumhuriyetçi Parti daha çok Kuzey'in partisi. Ve onun başkan adayı Abraham Lincoln'ın 1860'larda iktidara gelmesiyle birlikte de bu iç savaşa giden süreç daha ziyade Amerika'nın gündeminde ağırlık taşımaya başlıyor. Ve iç savaşın kazanan tarafı da Kuzeyli çıkarların temsilcisi. Aynı zamanda endüstriyelleşmiş devletlerin Amerika içerisindeki temsilcisi. Bunların çoğu kuzey doğusunda Amerika'nın yer alıyorlardı. Özellikle New York, Pennsylvania civarı orada bulunan eyaletler. Ve dolayısıyla o çıkarları temsil eden ve güneydeki ağırlıklı olarak işte büyük ölçüde pamuk gibi daha çok ticari amaçlı büyük tarımsal üretim yapan ama tarım sanayi ve tarım sektörünün çıkarlarını temsil edenlerle ayrışan bir iktisadi çatışmanın arka planda olduğunu biliyoruz. Ve burada kölelik tabii ucuz emek büyük ölçüde bunu sürdürmek istiyorlar. Ve bunun üzerinden çıkan bir iç savaşı Kuzeyliler kazanıyor. Bu süreç içerisinde zaman itibariyle Kuzeyliler daha çok beyaz üst orta sınıf, Amerika'da aristokrasi yok Avrupa'daki demokrasilerden farklı olarak. O bakımdan biraz bize benziyor. Biliyorsunuz bizde de aristokrasi yok. Saray etrafında kimseyi yaşatmıyor. Dolayısıyla bir aristokratik üst sınıf söz konusu değil. Ama Amerika'da aristokrasiye en yakın gelen bu çok büyük servete sahip olan, büyük endüstriyel gücü olan, finansal gücü olan firmalar ve aileler. Ve onların partisine dönüşmeye başlıyor. Cumhuriyetçi Parti daha çok orta üst sınıfları temsil etmeye başlıyor. Serbest piyasa ekonomisini ve bunların iktisadi çıkarlarını ve serbest ticareti temsil etmeye başlıyor. Buna karşı çeşitli tepkiler doğuyor. Yine büyük ölçüde küçük çiftçilerden, onların özellikle demir yollarının navlun politikasını eleştiren, aynı zamanda o tarihlerde gelişmeye başlayan Wall Street'teki uygulamaları eleştiren, çeşitli duyarlılıklarına kulak kabartan demokratlar oluyor. Ve onlar özellikle Orta Batı'da ve Güney'de Cumhuriyetçilerin karşısında güçlü bir örgütlenmeyle çıkıyorlar. Bu arada bir de 1890'larda Halkın Partisi diye bir şey kuruyorlar, People's Party. Ve popülizm Amerika'da bu partiyle başlıyor. Demokratlar içerisinde güçlenmeye çalışıyorlar. Çeşitli adaylar çıkarıyorlar. Bunların içerisinde en kuvvetlisi Huey Long diye bilinen bir adam bu. Huey Long 1932'de Roosevelt'in yerine aday olmaya çalışıyor Demokrat Parti'ye. Fakat Roosevelt ve ekibi onu ekarte ediyor. Sonra onların gücü demokratlar içinde düşüyor. 1940'lardan itibaren cumhuriyetçilerin içinde bu popülist hareketler gelişmeye başlıyor. Ve solcu bir içerikten sağcı bir içeriğe dönüyor. Ve daha ırkçı bir özelliğe kavuşuyor ve daha ırkçı bir pozisyona doğru evrilmeye başlıyor. Wallace ve Goldwater önemli temsilcileri olarak çıkıyor bunların. Ama en son 2010'larda Çay Partisi Hareketi diye bir hareketle benzer bir içerik, bir platformla ortaya çıktılar. Bunu kullanarak ve bundan da güç alarak çok başarılı bir şekilde kampanya yürüten ve aynı popülist söylemlerle ve yerleşik nizama karşı olan veya düzene karşı olan, elitlere karşı olan bir aday görüntüsüyle Donald Trump, ki kendisi de kendi iddiasına göre milyarder, yani o elitlerden biri, işte onları çok iyi bildiğim için ben onları adam ederim, siz bana oy verin falan şeklinde bir propagandayla bunu da kabul etmiş gibi gözüküyorlar geniş kitleler. İlk defa başarılı olarak bir popülist aday ama yine Cumhuriyetçi Parti içinden ve Cumhuriyetçi Parti'yi adeta değiştirerek başkan olarak seçildi.
Hocam bir de yapı böyle ama bir de seçmen davranışı üzerine size bir soru sormak istiyorum. Bütün bu sistemin işlemesini sağlayan da seçmen nezdindeki partizanlığın az olması. Yani bizde sık görüldüğü gibi biri atadan babadan demokrat alıp da yedi kuşak demokrat gitmiyor. Ya da gidiyorsa bile bunların oranı daha az. Yani seçim sonuçlarını etki edebilecek kadar en azından esnek seçmen var burada. İşte swing states var. Mesela hani bir o seçimde bir partiye, öbür seçimde öbürüne oy veren ve sonuçları etkileyen eyaletler var. Seçmen davranışı açısından bu ikili yapıyı yorumlar mısınız?
Şimdi geçmişte daha farklı. Özellikle 1950 ve 60'lı yıllarda yapılan araştırmalarda örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'yı karşılaştıran Philip Converse ve George Dupin'in ünlü bir makalesi vardır. Orada Fransa'da parti tutan oranı %45, Amerika'da parti tutma oranı %75. Çünkü Fransa'da iki günde bir parti açılıp kapanıyor bizde olduğu gibi. Dolayısıyla kökleri eskiye giden doğru dürüst partiler yok veya sayıları çok az ve bunlar büyük ölçüde başarısız oluyorlar. Uzun süreli hayatta kalmakta ve partiler devamlı değişiyor. Bunun için parti tutma olayı çok sınırlı. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nde 1830'lara gidiyor birinin kökeni, öbürünün de 1850-60'lara. Oradan itibaren gelen 100 küsur yıllık büyük ve son derece güçlü örgütler olarak partiler var. Onlar tabii dededen toruna, torundan toruna geçerek devam etmekte olan kişilikler yaratıyorlar. Yine 1950'lerde yazılmış olan Herbert Hyman'ın bir kitabı var. Oradaki iddia orta batısında Amerika'nın daha kırsal bir bölge. Chicago'nun kendisi hariç Chicago civarı ve Milwaukee civarı. Yani büyük göllerin yakınları endüstriyel, geri kalanı kırsal. Bu bölgede doğanlar diyor sadece bir aileye ve bir kiliseye yani bir dine değil aynı zamanda bir partiye de doğuyorlar. Yani doğuştan kimin hangi parti tutacağı belli olduğu iddiasına. Ama bu değişti. Çünkü Amerika'daki toplum değişti. Endüstriyel toplum yavaş yavaş geriye düşmeye başladı. Onun yerine endüstri ötesi bir toplum ortaya çıktı. Burada hizmetler sektörü çok güçlü. İnsanlar çok iyi eğitim almış durumda. Mavi yakalı işçi sayısı azaldı. Beyaz yakalı yani büroda çalışan ve işi sadece kağıtlarla ve kırtasiyeyle uğraşmakta olan yeni bir işçi tipi ortaya çıktı veya çalışan tipi ortaya çıktı. Bunlar bağımsız oldukları için sendikalaşmaya eğilimli değil, partileşmeye de eğilimli değil. Bireysel takılmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bunların sayısında büyük bir artış olunca parti tutma olgusu da büyük ölçüde Amerika'da değişti. Şimdi bizim meslektaşlar şöyle bakıyorlar. Çok güçlü olarak bir parti tutanlar, pek o kadar güçlü tutmayanlar, bağımsız olarak o partiyi tutanlar, independent democrats diyorlar mesela. Bağımsız demokratlar. Demokrat ama hani yani.
Her an cumhuriyetçi çok, olabilir yani.
Çok da kuvvetli değil. Başka bir adaya oy verebilir. Bu üçüncü parti adayına da oy verebiliyor. Çünkü özellikle Clinton'ın seçildiği 1992 seçimiydi yanılmıyorsam. Seçimde Bush'a karşı yarıştığı seçimde bir üçüncü parti adayı çıktı oraya. Ross Perot. %18 oy aldı. Bunun oyu bir yerlerden geldi. Yani daha önce başka partilere oy verenler bu sefer Raspberry'e oy verdi. Ve %18 büyük bir oy. Ve o sonucu değiştirdi. Bush'un kaybetmesine sebep oldu.
Bir sonraki seçimde de hocam %8,5. Ben bunun notunu aldım dün akşam da. 1992'de %18,5. 1996'da yine aday oluyor. Bu sefer 8,5 oluyor.
8,5 daha düştü. Ama bu arada bir takım eyaletlerde üçüncü parti adayları governor diyorlar onlar. Biz vali diye çeviriyoruz. Eyalet valisi olarak seçiliyor. Onlar da seçimle seçiliyor. Ve dolayısıyla oralarda da bir erişim söz konusu. Aynı şekilde cumhuriyetçileri de o şekilde değerlendiriyorlar. Yani çok kuvvetli parti tutanlar, ılımlı tutanlar, bir de işte bağımsız tutanlar veya bağı yumuşak olarak tutanlar. Bir de tamamen bağımsız olanlar var. Onlara purely independent diyor genellikle meslektaşlar. Tamam yani saf olarak bağımsız. Hakikaten bir parti tutma özelliği yok. Ve bir de apolitik olanlar var. Şimdi bu apolitiklerin oranı %3'lerde 5'lerde dolaşıyordu. 2000'lerin başından beri sıfır. Yani oran olarak sıfır. Vardır 3-5 kişi ama yani ben siyasetle ilgilenmiyorum. Hiç gazete okumuyorum, televizyona bakmıyorum. Herhangi bir sosyal medya haberinde sadece sosyal medyanın sosyal haberlerine bakıyorum, siyasal haber falan diyen bir kitle olabilir yani, ama çok düşük. Şimdi bu ortadaki purely independent kitlesi istikrarlı bir %15-20 civarında devam ediyor yani temel itibariyle. Ama bunun iki partinin buna yakın olan kitlelerinde hafif bir büyüme oldu zaman itibariyle. Yani 1950'de çok kuvvetli Demokrat Parti'yi tutan oranı %22-23 gözüküyor. Cumhuriyetçi Parti'yi tutanlar işte daha az, 17 gibi filan. Ama şimdi bu oranlar Demokrat Parti'yi tutanlarınki onlu sayılara inmiş gözüküyor. %15-15. Öbürleri de işte 19-10 civarında. Yani çok kuvvetli parti tutma büyük ölçüde azalmış gibi gözükmekte. Dolayısıyla burada şeyde de kullanılıyor, finansta daha çok kullanılıyor bu tabir. Oynak mı diyeceğiz, volatil bir seçmen yaratıyor. Yani oradan oraya kayabilecek bir seçmen yaratıyor. Özellikle ılımlı parti tutanlar ve bağımsız gözükenler kolaylıkla beğendikleri ekonomik politikaları veya dış politikayı, savaş dönemi ise özellikle veyahut çevre politikası yahut işte iklim değişikliği politikasını falan destekliyor veya büyük ölçüde buna karşı çıkıyormuş gibi gözüküyor.
Ama hocam Donald Trump faktörü en azından geçici olarak bu ılımlıların oranını biraz düşürmemiş midir?
Şimdi onu bilmiyoruz. Yine bakılıyor bu dönemde. Özellikle bu seçime girdiğimizde ne derece bu farklılıklar daha yoğun bir hale geldi. Birkaç bir şey daha biliyoruz. Yani gençler Türkiye'de de olduğu gibi fazla oy kullanmıyor. Amerika'da daha da az kullanıyorlar. Yani esasında 200 küsur milyon seçmen var. Bize nazaran katılma oranları düşük, %60'larda en fazla. Bu seçim yüksek olacak diye düşünülüyor. Ama yüksek olup da yani %80-90 bizdeki gibi olacağını tahmin eden kimse yok. Bu olursa çok şaşırtıcı olur. Geçen seçim, 2018 seçimlerinde yanılmıyorsam 153 milyon oy kullanmıştım. Yani işte burada gördüğünüz gibi oran %67 midir nedir, o civarda bir oran toplam seçmenin içinde. Şimdi de o civarlarda bir katılma oranı beklenebiliyor. Bu Amerika için çok yüksek. Bir dönem bu %50'ler civarına indi, hatta altına düşecek diye korkuyorlardı. Çünkü bu demokrasiye olan inancın da azaldığı anlamına geliyor. Çünkü şöyle bir hava çıkmıştı. Bunlardan hangisine oy verirsen ver aynı şeyi seçmiş oluyorsun. Ne diye gidip oy veriyoruz diyorlar. Şimdi öyle bir durum yok. Arada çok büyük bir fark olduğu kesin olarak algılanıyor. Özellikle kadınlar bu konuda son derece hassas bir hale geldiler. Ve 2018 ara seçimlerinde de bu seçimde de ülkenin en önemli konusu, eğer seçim sonuçlarında özellikle Biden kazanacaksa, kazanma sebebi sağlık politikası. Şimdi bunu ben size 2016'da okumuş olduğum Iowa eyaletinde geçen o zamanki Ted Cruz'un yapmış olduğu bir böyle sohbet toplantısında oradaki bir seçmenin sorduğu sorudan mülhem anlatmaya çalışacağım.
Hocam parantez açalım. Ted Cruz, Donald Trump'ın o seçimdeki Cumhuriyetçi adaylığı için yarıştığı rakibi.
En önemli rakibiydi. Son derece mutekit bir kişi, taassup derecesine dindar. Yani şöyle anlatayım. 2016'ya yarışmadan önce ailesiyle güdüp günlerce kiliseye girip çıkmadan dua ediyor. Sonunda diyor ki Tanrı benim seçime girmemi istedi. Yani bu konuda bana mesaj verdi diyor. Ve o şekilde başlatıyor seçim kampanyasını. Ailesiyle birlikte başlatıyor. Ve protestan mütaassıplar diye ifade edebileceğimiz veya kökten dinciler diye ifade edebileceğimiz evangelistlerden muazzam destek alan bir kişiydi. Ve Trump'a karşı yarışa girmişti. Ve o yarışta en büyük tartıştıkları konulardan bir tanesi Affordable Care Act diye biliniyor İngilizce. Yani affordable'ı nasıl çevirelim? Ödenebilir veya
karşılanabilir.
Karşılanabilir. Yani iktisaden karşılanabilir sağlık hizmetleri yasası gibi bir yasa. Buna Obama'ya atfen, o zamanki başkan olan o, çünkü çıkmasında büyük etkisi oldu. Obamacare deniyor İngilizce. Ve buna karşı bir kampanya yürüttüler. Yani böyle neredeyse bir dinsel aynı zamanda bir Haçlı Seferi mahiyetinde bir kampanya yönettiler. Onun için bu toplantıda bu kişi kalkıyor diyor ki benim bacanağım diyor berberdi burada diyor. Iowa'da berberdi. Bu adam diyor maalesef diyor geçen hafta vefat etti kanserden. Çünkü diyor kendisinin hiçbir zaman normal piyasadan bir sigortayı satın alabilecek parası olmadı diyor. Bu Obamacare çıktıktan sonra sigorta alabildi diyor. Bir sene önce diyor. Yani 2015'te. Sigorta alır almaz sigortayı da kullanarak hastaneye gitti. Yorgunluğu vardı, bazı sıkıntıları vardı. Bunu göstermek istedi ve kendisinin kanser olduğu ve kurtarılabilecek bir durumda olmadığı, geç kalmış olduğu söylendi. Eğer bu Obamacare 3 sene önce olsaydı belki yaşıyor olacaktı. Şimdi diyor, benim merak ettiğim, siz Obamacare'i kaldıracağız diyorsunuz. Kaldırın diyor. Yerine koyacaksınız. Ted Cruz yine lafa alıyor. İşte bu Obamacare şöyle kötü, böyle kötü, şöyle bilmem ne. Bir dakika diyor. Ben size Obamacare kötü mü, iyi mi diye sormadım. Yerine ne koyacaksınız diye sordum. Yerine koyacağınız bir şey yok diyor. Şimdi aynı mesajla Trump geldi. 4 sene önce bu berbat, bunu kaldıracağız dedi. Ve şu anda Amerikan Yüce Mahkemesi'nde muhtemelen kalkma riski var. Çünkü muhafazakar yargıçlar çoğunlukta ve muhafazakarlar buna büyük ölçüde tepki gösteriyorlar. Çünkü kendilerinin ödedikleri sigorta primi artmış. Ama bu arada bir 30 milyon kişi kadar sigorta primi ödeyebilecek ve girebilecek şekilde ayarlamalar yapıldığı için de 30 milyon kişi hastanelere gidebiliyor. Hala bir 20 küsur milyon Amerikalı var. Bugün hasta olduğu vakit sokakta ölecek durumda olan. Hastaneye bile gidebilecek durum olmuyor. Bu dünyanın en büyük ekonomisi. Üstelik insan haklarının en fazla yerleşik olduğu yerlerden bir tanesi. Önemli bir demokrasi olarak kabul edilen bir ülkedeki durum. Yani bu piyasa koşullarına bıraktığınız zaman buradaki eşitsizlikler bir kısmın hiçbir şekilde sağlık hizmeti alamaması gibi bir sonuç yaratıyor. Bunu değiştirmeye çalışıyor demokratlar. Cumhuriyetçiler de biz daha az sigortaya para ödeyelim diye bunu engellemeye gayret ediyor. Özetle. 2017'de geldiği vakit iktidara, 16 seçimden sonra onların gelişi bir zaman alıyor. Ocak 2017'de başladı süreci. Hemen bunu kaldırmaya kalktı. Buna özellikle kendisinin çok oy almış olduğu bir takım eyaletler dahil karşı çıktılar. Dolayısıyla kaldıramayınca iş itiraz edince mahkemeye gitti. Mahkeme süreci sonunda Yüce Mahkeme'ye kadar çıktı. Çünkü Yüce Mahkeme en üst temiz mahkemesi Amerika'da. Şimdi orada tartışıyorlar bu kalkar mı kalkmaz mı. Ama seçmenin yüzde yanılmıyorsam 70'e yakını bunun kalkmamasını istiyor. Dolayısıyla bu politikayı sürdürdükleri zaman 2018 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ni kaybettiler Cumhuriyetçiler. Senatoyu bir şekilde aldılar. Şimdi ikisini birden kaybetmek, aynı zamanda başkanlığı kaybetmek riskiyle karşı karşıyalar. Çünkü bu salgın döneminde özellikle sağlık ve sağlığın güvenlik olarak algılandığı bir ortamda sağlık politikası konusunda çok büyük bir ayrım var aralarında. Ve bu muhtemelen sonuçları da belirleyecek gibi gözüküyor.
Burada şöyle bir soru geliyor aklımıza. Zaman zaman Türkiye'de benzer soruları sorduğumuz için 2016 seçimlerinde hani başlangıçta anlattınız ya bir zamanların çok gelişmiş olan Kuzey Sanayi Bölgesi. Şimdi oralar eski gücünü kaybedince Rust Belt denen bir şey oluştu. Bir zamanlar çok zengin yerken artık paslanmış bölge, sanayi gücünü kaybetmiş ve epey beyaz, eski mavi yakalı yoksullaşan insan oldu. Evet. Bu insanlar da büyük oranda Trump'a oy verdiler. Bu sizin söylediğiniz Obamacare'in kalkması bu insanların aleyhine ve kaldıracağım diyen adama oy verdiler. Bunu nasıl açıklayacağız?
Çünkü o zaman Trump bunun yerine çok daha mükemmelli koyacağım dedi. 2016'da. Bunlar yapamaz dedi, ben yapacağım dedi. Şimdi Trump'ın problemi aradan 4 yıl geçti diyorlar. Ne koyacaksın bunun yerine? Hiç cevap yok. Bana bir oy verin diyor, ondan sonra göreceksiniz ne kadar mükemmel bir şey yapacağımı. Dolayısıyla o oy vermiş olan insanların bir hayal kırıklığı içinde olduklarını tahmin edebilmek en azından bir kısmının hiç de güç değil. Bu şartlar altında verdiği sözü tutamamış olan bir, özellikle bu kritik dönemde, sağlığın bu kadar önemli rol oynadığı bir dönemde verdiği sözü tutamamış olan bir başkan var ve bundan dolayı oy kaybettiği gözüküyor. aşikar bir şekilde. Aynı zamanda tabii yapmış olduğu çeşitli açıklamalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle son dönemde tekrar ortaya çıkmış olan ırk ilişkileri, özellikle Afrika kökenli siyah derililerle Avrupa kökenli beyazlar arasındaki bitmez tükenmez ayrımcılık ve bunun yaratmış olduğu son derece yoğun hislerin de içinde olduğu fevkalade ciddi bir sürtüşme ortamı var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Trump burada özellikle kendisi ve çevresi, yani bugün eğer Amerikan basınında okursanız damadı Jared Kushner bir takım açıklamalar yapıyor. Yani siyahlar yeterince çalışmıyormuş filan gibi. Buna verilen yanıtları okursanız sen diyorlar beyaz ırkın üstünlüğü fikrinin ve aynı zamanda akraba kayırılması, nepotizmin heykeli olarak dolaşıyorsun. Bu konuda en son laf edecek adam sensin. Dolayısıyla bu tür duyguların ne kadar yoğun olarak hissedildiğini ve yakıcı olduğunu bu açıklamalardan da görebiliyorsunuz. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nde 1860'lardan beri halledilememiş bir ırk sorunu var. İç savaş bitmemiş durumda, bir şekilde devam ediyor. Ve bu iç savaşı bitirecek adımı atamıyorlar. Yani çok ilerlediler, evet. Birçok imkanlar sağlandı. Bu azalma söz konusu. Ama bugün yine Amerikan basınını ve medyasını takip etme, sosyal medyayı da takip etme fırsatınız varsa orada da açıkça görülüyor ki birçok kara derili insan diyor ki biz polisle karşılaştığımızda artık ölmek istemiyoruz diyor. Burada çok fazla sayıda ölüm var. Ve karşılıklı onlar da polis vuruyorlar, polis de bunları vuruyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde silah taşıma aynı zamanda bir anayasal hak. Anayasanın yapılan ikinci değişikliği bu konuda ve bu dokunulmaz bir madde şeklinde gözüküyor. Onun için polis karşılaştığı siyahilerden şüphelenirse onların silahlı olduğunu düşünüyor. En ufak bir kendisini tehlikeye düşüreceğini hissettiği bir davranış görürse de çekip silahını karşısındaki adamı vuruyor. Bunlardan çok sayıda yakın zamanlarda yine ortaya çıktı ama bu sürmek de yeni bir olay da değil. Ve bunun yaratmış olduğu bir ırk gerilimi de var. Onun için oylama bu çerçevede oluyor. Şimdi
peki hocam, tekrar dönersek seçime katılım oranını yükseltir mi? Çünkü onlar hani bir yandan
evet, koşullardan şikayet biri o.
Ama geleneksel olarak katılım oranları çok düşük ya seçimde.
Evet, Obama bunları bir hayli mobilize edebilmişti, seferber edebilmişti. Şimdi yine Obama devrede, olabildiğince seferber etmeye çalışıyor. Yine çeşitli organizasyonlar bunları çıkıp oy kullanmaya, ikna etmeye çalışıyorlar. Gençler için de aynı süreç devam ediyor. Kadınlar için de aynı süreç devam ediyor. Özellikle kadınlar bu kez sadece siyah veya Hispanik diye kabul edilen, yani Latin Amerika'da gelmiş olan ve Amerikan toplumuna daha çok iyi entegre olmamış olan kitleler değil bu kadınlar. Aynı zamanda bu suburbia denilen şehrin dışında genellikle evlerde ve bahçe içinde evlerde yaşayan nispeten geliri yüksek olan beyaz kadın gruplarının da Trump'ın yönetim biçiminden müşteki oldukları ve oy vermeyecekleri gözüküyor. Hatta siz beni sevin lütfen falan diye açıklamalar yapmaya başladı. Ben çok iyi bir adamım, beni sevmeniz de falan diye yapmaya başladı, konuşmaya başladı. Size büyük yardımlarım var vesaire vesaire diye. Ama kadınlar konusundaki fikirleri özellikle aşağılayıcı, mizojenik fikirler ve bu çok büyük sorun yaratıyor. Şimdi bu farklılıklar seçime sizin dediğiniz gibi yansıyor. Yani seçime katılmayı, gidip kayıt olmayı zorlaştırıyor. Aynı zamanda burada sosyal medyayı kullanarak seçime gelmeyin, işte polis size orada sorguya çekecek, bunun sonucunda hapsi boylayabilirsiniz falan diye cumhuriyetçiler tarafından bu kişilere, bu tür kişilere, yani Latin Amerika kökenlilere, Afrika kökenlilere falan mesajlar gönderiliyor. Bu voter suppression diye anılıyor. Yani baskılama. Seçmeni baskılayarak sandığa gitmesini engelleme. Yahut seçim sandıklarının yerlerini kötü yere koyuyorlar. Siz de şimdi bir pusulanız geliyor. Yani gidip sandıkta oy vereceksiniz. Çalıştığınız yer Tuzla diyelim mesela. Tuzla'da bir fabrikada çalışıyorsunuz. Yani gidiyorsunuz, bu salı günde oluyor seçim, iş günü. Yani normal iş günü. Gidiyorsunuz iş yeri sahibine, diyorsunuz ki bugün oy verme günü, işte ben oy vermeye gideceğim. Müsaade edersen gideyim geleyim. Fakat sandığınızı sizin mesela Tuzla'ya veya Pendik'e değil, Bakırköy'e koymuşlar. Şimdi Tuzla'dan Bakırköy'e gidip dönmeniz kamu vasıtalarıyla yarım günlük iş. İş sahibi diyor ki yarım saat süre vereyim, git yarım saatte oyunu kullan geldi. Ya gidemem ben yarım saatte diyor. Allah giderse atarım işten. Bu da voter suppression. Yani seçmen baskılama yöntemi. Bunun için de yapıyorlar. Ayrıca Houston'da ortaya çıktı. Houston büyük bir kent. Texas'ta. Ve buradaki sandık sayısını bire indirdiler. Tek bir sandık. Milyon kişi gidip o sandıkta oy kullanacak. Bir bütün yapılmaya çalışılan, olabildiğince oy vermeyi zorlaştırmak. Bunu yapıyorsunuz ama şimdi büyük kuyruklar görüyorsunuz. Sandık sayısı az olduğu için 8 saatte adam oy veriyor. 8 saat kuyrukta bekliyor oy vermek için.
Pandemi döneminde üstelik.
Pandemi dönemindesiniz ve bu muazzam bir böyle çaba gerektiriyor. Ve motivasyon gerektiriyor. Basit bir şey değil. Bunu daha ziyade gelir düzeyi düşük olan, işçi sınıfından olan veya işsiz durumda olan çoğu Afrika kökenli veya Latin Amerika kökenli ve Asya kökenli olan kimselerin yoğun olduğu bölgelerde cumhuriyetçiler düzenliyor. Bir de tabii seçim koşullarını bunlar belirledikleri için seçim çevrelerini de oradaki yasama organı belirliyor. Şimdi geçen 2 yılda bu çok gündeme geldiği için ezberden anlatabilirim. Pensilvanya meşhur. Pensilvanya. 18 seçim çevresi varmış Pensilvanya'da. Bunların 5'inde öyle düzenlemişler ki 5'ini. Bu 5'te büyük çoğunluk demokrat. %60-70 demokrat. Ve güçlü demokrat. Dolayısıyla burada affedersiniz demokratların simgesi merkep. Merkebe aday gösterseniz kazanıyor. Cumhuriyetçiye hiçbir şansı yok. Ama öbür 13'ünde de cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. Her birinde. Orada da onların sembolü olan fili koysanız da o fil de kazanıyor. İnsan bile koymanıza gerek yok. Dolayısıyla seçim başından belli. Şimdi Pensilvanya'daki cumhuriyetçilerin toplam oranı %49. Ama 18 seçim çevresinde her birinde tek sandalye var. Tek sandalyeli basit çoğunluk usulü uygulanıyor. Dolayısıyla burada en çok oyu alan kazanıyor. Ekseriyet desek daha iyi olur. Çoğunluk değil. Ekseriyet alan kazanıyor. İngiltere'de uygulanan sistemin aynısı. Burada dolayısıyla 18 sandalyeden 13 tanesi %49 oyla cumhuriyetçilere gidiyor. Bunu meclis cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu için belirlemiş durumda. Seçime girmenize gerek yok. Yani. Seçim sonucu belli. Şu anda yapılan hesaplar doğruysa, bu 2018 için de geçerliydi yanılmıyorsam, sadece %19'unda Amerika'daki seçim çevrelerinde rekabet var. Yani demokrat mı alır, cumhuriyetçi mi alır belli değil. Geri kalanlarda sonuç belli. Şunlar demokrat kazanacak, bunları cumhuriyetçi kazanacak. Çünkü oradaki seçim çevreleri belli şekillerde ayarlanmış durumda. Bu ayarlamayı ilk 1880'lerde yapan Massachusetts'in bir governor'ı, o zaman çok güçlüymüş. Adamın ismi Jerry. Böyle kertenkeleye benzer bir takım seçim çevreleri yapmış coğrafyada. Buna salamander'e benzetmişler. Jerry ile salamander'i birleştirip gerrymandering adı veriyorlar. Gerrymandering
diyorlar, evet.
Gerrymandering. Bu gerrymandering olayı Amerika'da çok ciddi bir olgu. Bu da mahkemelik. Nitekim Pensilvanya'daki duruma mahkeme müdahale etti. Siz bunu değiştirmeyecekseniz dedi. Her türlü siyasi etik kuralını zedeliyorsunuz. %49 oyla sandalyelerin %65'i 70'i alınamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bunu daha düzgün bir şekilde ben dağıtacağım müdahale edip dedi yargı. Bunun üzerine büyük kavgalar çıktı. Çünkü bunların eyaletlerin anayasaları da var. Aynı zamanda Amerikan Anayasası da bunu yargıya değil eyaletteki yasamaya bırakmış durumda. Mahkemenin bunda işi yok dedi. Tabii bunların hepsi mahkeme süreçleri içinde federal mahkemelere, federal mahkemelerden yüce mahkemeye kadar filan giden süreçler haline geliyor, uzuyor ve büyük tartışmalara sebep oluyor. Ama Pensilvanya'daki durumu şimdi biraz değiştirdiler. Biraz daha rekabete açık hale geldi. Ama bir de böyle engeller var. Şimdi bütün bunların hepsini aşarak seçilen bir aday, dolayısıyla o seçim çevresinde çok güçlü ilişkileri olabilecek bir aday. Aynı zamanda bu adayların görev süreleri de uzun dönemler içeriyor ve buradaki farklılıklar küçük oynamalarda büyük sonuçların ortaya çıktığı bir nitelik kazanıyor. Böyle olduğu zaman da bunu belirleyen para oluyor. Büyük ölçüde. Kim daha fazla para harcayabilirse genellikle o kazanıyor. Yani bu %90 falan doğru.
Evet, bu seçimde de Biden'ın büyük oranda Trump'tan çok daha fazla para topladığı bağışçılarından ve bu sayede kampanyasına daha fazla para aktarabildiğini biliyoruz. Bu %90'lık istatistiki oran bu defa da geçerli olacak mı? Birlikte göreceğiz. Gerçekten
90'da mı olacak, 10'da mı olacak onu bilmiyoruz.
Evet, onu göreceğiz. Hocam gerçekten çok karmaşık bir sistem. Kendine göre mekanizmaları, dinamikleri olan, kuralları olan bir sistem. Siz verdiğiniz yerinde örneklerle de bunu çok anlaşılır kıldınız bizim için de. Eminim dinleyenler için de öyle oldu. Can'ın da eğer başka sorusu yoksa çok teşekkür ederiz.
Evet hocam.
Katıldığınız için.
Bir hususa vurgulayarak
göstereyim.
Yani 3 Kasım günü veya bizim için 4 Kasım sabahı, çünkü aramızda Doğu sahiliyle 8 saat fark var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla seçim sonuçları bizim için gündüz 4 Kasım gündüz saatlerinde belli olacak gibi gözüküyor. Ama bizdeki gibi o gün belli olmuyor seçim sonuçları. Postayla gönderilen oyların sayımı devam edecektir. Onun için bunun uzama ihtimali kuvvetli ve uzama sürecindeki sonuçların değişme ihtimali kuvvetli. Bunu göz önünde bulunduran Bay Trump, bu seçim sonucunda o günden sonra verilen veya sayılan, pardon, o günden sonra sayılan oyların sayılmamasını isteyecek şekilde girişimde bulunacağını ilan etti. 2018 seçimlerinde Florida'da denedi kendi partisi için. Orada başaramadı ama şimdi daha önce postaya verilmiş, 3 Kasım günü gelmiş, 3 Kasım günü sayılamamış ama sayım devam ettiği için 4 Kasım, 5 Kasım, 6 Kasım'da sayılmaya devam eden oyların usulsüz olduğunu, bunların seçimin sonuçlarını etkilememesi gerektiğini iddia ederek müdahale edecek. Oradan ne çıkacak bilmiyor. Bu bir ilk. Çünkü bu müdahale durumunda eyalet yasama meclisi yine devreye girebiliyor. Seçim sonuçları tartışmalı olduğu için ben seçtim elektoral kalıca gidecek adayları diyebiliyor. Özellikle cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu yasama meclislerinin bu kararı alma ihtimali var. O zaman demokratlar o eyalette kazansa dahi, kazanıyor görünse dahi, yasamanın müdahalesiyle bu olacak. Bu olunca da Demokrat Parti avukatları yargıya başvuracaklar. Yargı süreci devam ederken iş muhtemelen Yüce Mahkeme'ye gidecek. Yüce Mahkeme'de çoğunluk Trump'ın da müdahalesiyle muhafazakarlardan yanıldığı için Trump'ın onların oyuyla kazanma ihtimali olabilir diye düşünülüyor. Yahut Kongre'ye gidecek. Kongre'deki Kongre'nin Temsilciler Meclisi karar verecek. Ama Temsilciler Meclisi 435 oyun dağılımıyla karar vermiyor. Oradaki eyaletlere göre karar veriyor. O eyaletlerin de 26'sı cumhuriyetçi, 24'ü demokrat durumda şu anda. Dolayısıyla oradan da Trump kazanabilir gibi gözüküyor. Böyle bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu resmen bir anayasal ve siyasal kriz demek Amerika Birleşik Devletleri için. 244 yıllık demokrasi geçmişi var, hiç yaşanmamış bir durumda. Popülizmin bir katkısı olacak Amerikan demokrasisine bu yaşanırsa.
Evet.
Umarız olmaz. Trump doğrudan kaybeder. Yani burada ya başta bunu NTV önlemenin nostaljisi dedik, evet, ama NTV'de değiliz. Tarafsız görünmemize de gerek yok.
Doğru. az önce başka bir kayıtta da ayrıca hani bu taraflı görünme meselesinin, tarafsız görünme meselesinin aslında kimi zaman yayıncılığa da demokrasiye de ne kadar zarar verdiğini de konuştuk. O yüzden evet, neyin daha iyi olduğunu biliyoruz ve söylemekte çekinmiyoruz. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Rica ederim.
Bu kadar detaylı anlattığınız ve anlamamıza vesile olduğunuz için. Sağ olun.
Rica ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun hocam.